Şimdi tüm böyle basic şeyleri basit bir şekilde anlattıktan sonra finansı biraz daha ileri seviyeye geçelim istersen Burak abi. Ve senin bu değerleme konusundaki tecrübelerine dönmek istiyorum. Yani diyelim ki biz değerlemeyi biliyoruz. İşte hatta 5 çeşit değerleme biliyoruz. Biraz uçmuşuz. İşte çarpanlarına da bakıyoruz. Yani kısaca her şeyi inceleyebiliyoruz. Sen bunca senede birkaç ülkede de şirket değerledin, hakkında sürekli raporlar yazdın. Burak İşyer nasıl bir yaklaşımda ilerliyor? Mesela işte en sevdiğin ya da sevdiğin sektörlerden birine, şu an ilgilendiğin de olabilir. Bir hani değerleme taktikleri kısmı gibi olsun burası. Böyle şeyleri var mı, triklerin kullandığın?
Aslında şöyle, çok fazla trik yok aslında açık söylemek gerekirse. Aslında şöyle, şimdi bir değerleme yaparken aslında kafamızın arkasında önümüzdeki vadede, önümüzdeki bir senede hangi sektörlerin iyi iş yapacağı ve dolayısıyla o sektörün içinde hangi şirketin iyi iş yapacağı zaten kafamızın arkasında var. Yani hani sektör olarak ve şirket olarak kimlerin iyi olabileceği. Fakat bunun gerçek değerini şu anda hisselerin bu beklentileri yansıtıp yansıtmadığını görmek için biz bu değerlemeleri yapıyoruz. Benim aslında klasik olarak direkt baktığım şey DCF olayı. Nakit şeylerin akışının indirgenmesi. Bak, bunun yanında çarpanları ben şu şekilde kullanıyorum. Yani hisse değerini, hisse için hedef değerini seçerken DCF'i kullanıyorum. Fakat çarpanları, yani şirketin kendi geçmişte elde ettiği çarpanlar, o sektörün içindeki benzerlerin çarpanları ve yurt dışındaki benzerlerin çarpanlarını da bir karşılaştırma olarak kullanıyorum. Yani şunun gibi. Diyorum ki A hissesi 20 lira değerinde olması lazım. Şu anda 15 lira değerinde. Bu bir. Dolayısıyla bir yukarı yön var. İkincisi A hissesi 10 FK'dan işlem görüyor. Sektörün içindeki benzerleri 11 FK'dan işlem görüyor. Dolayısıyla aslında benzerlere göre ucuz. Yurt dışı benzerleri her ne kadar yurt dışındaki büyüme oranları, demografik yapılar, ekonomik büyümeler farklı da olsa yine de karşılaştırmak açısından hele Türkiye'de çok fazla benzer şirket yoksa yardımcı olabiliyor. Yurt dışındaki
Kusura bakma, sözünü böldüm. Araya girmek istiyorum abi. Mesela bir tane örnek üzerinden gideyim yine. Biliyorum çok istemiyorsun ama örnek üzerinden gideyim. Mesela en son işte benim incelediğim şirketlerden biri Kordsa'ydı. Hani Kordsa mesela dünyada pazar lideri ama kendinden daha küçük pazar payına sahip globaldeki şirketler daha yüksek çarpanla fiyatlanıyor. Şimdi mesela bunları gördüğünde ne yapıyorsun? İşte ben klasik Kordsa yatırımcılarına baktığımda ya abi işte bu daha düşük fiyatlanıyor. Bu da aynı seviyeye çıkarsa şöyle şöyle kazanıyorsun yaklaşımının doğru olmadığını düşünüyorum. Burada nasıl bir şeyle ilerliyorsun?
Ya aslında orada şey, yani birinci bakmak gereken niye daha düşük oranda işlem görüyor? Bunun da iki sebebi olabilir. Yani esas önemli sebebi belki yani ya beklentilerimizde bir hata vardır. Ya da şirket iyi anlatılamıyordur. Şirket iyi anlatılamıyor derken şirket kendisini de iyi anlatamıyor olabilir. Yatırımcı ilişkileri departmanı belki henüz fazla yabancı fonlarla görüşememiştir. Ya da analist takip eden analist sayısı azdır. Hikayeyi tabiri caizse piyasaya uyandıramamıştır. Burada böyle bir hikaye var gibilerinden. Fakat bizim genel olarak gördüğümüz bu tarz ucuz şirketler aslında uzun vadede şey yapmaya, değerlenmeye başlıyorlar. Dolayısıyla şey yani ucuz hisse her zaman ucuz kalmıyor. Bir yerden sonra insanlar fark ediyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bazı dönemlerde borsa çok hareketli olabiliyor ve bu hareketlilikte de özellikle yukarı giderken aşağı inerken de tam tersi hareket olacak ama yukarı giderken önce hep bankalar alınır. Arkasından likit olan, çok fazla trade edilen hisseler alınır. Sonrasında da diğer işte daha ufak olan, halka açıklık oranı daha düşük olabilen, hikayesi daha az bilinen hisselere döndür bakılır. Bu yurt dışında da emin ol böyle. Hani önce büyük piyasa değerli hisseler, large cap'ler gider. Sonrasında hani hep şey denir. Kim kaldı geriye? Ha, şu hisse kaldı, biz onu alalım artık. Yani bu hep böyle gider. Dolayısıyla senin bahsettiğin şirkette de bu şey olabilir. Ama bunun yanında biraz evvel hani şöyle bir ağzıma kaçıyor gibi oldu. Halka açıklık oranı da önemli bir şey. Halka açıklık oranı düşük olan şirketlere yatırım daha az yapılabiliyor. Çünkü likit değil, alması yani ve satması zor olabiliyor. Alırken çünkü şimdi şöyle düşüneyim. Sen ben az parayla alıyoruz. Ama fon aldığı zaman yüklü miktarda alıyor. Hisse 10 lirayken almaya başladığında o hisseyi 11-12 liraya çıkartabiliyor. Dolayısıyla aslında 10 liradan aldım, 15 liradan sattım gibi olmuyor. 12 liradan aldım, 13 liradan sattım gibi bir yere gelebiliyor. Dolayısıyla da halka açık oranı düşük olan hisselerde böyle sıkıntılar olabiliyor tabii ki.
Anladım. Peki bu değerlemeye geri dönecek olursak. Mesela günümüzde işte özellikle değer yatırımı yapmaya çalışan kişiler daha farklı çarpanlara da bakabiliyor. Hani işte mesela PEG rasyosu var, işte PE'ye bakacağına için içine growth'u da dahil ediyor. Bu tarz oranlardan baktıkların var mı karşılaştırırken?
PEG olarak bakmıyorum ama şuna dikkat ediyorum. Hani biraz evvel şey söylüyordum ya, hani yönetimleri de kafamızın arkasında tutuyoruz. Aslında oradaki PEG'deki G de kafamızın arkasında. Yani FK oranı dediğimiz PE oranın. Şimdi biraz evvel dedim ya, mesela BİM %20 büyürken 20 FK ile işlem görüyorsa %10 büyüyen şirkette aslında daha düşük FK'dan işlem görür. O da hani PEG rasyosu olarak bakarsak ne yapıyoruz? Yüzde kaç büyüdüğüne bölüyoruz. Dolayısıyla hani 10 FK'da işlem gören de mantıken %10'la büyüyordu ya da %10'la büyüyen şirkette 10 FK'dan işlem görür. Ya da hani direkt olarak PEG rasyosu olarak oturup bakmıyoruz ama o şeye dikkat ediyoruz. Yani hani BİM %20 büyürken 20 FK'da işlem görüyorsa %10 büyüyen X şirketi 15 FK'dan işlem görmemeli gibi.
Anladım, o anlamda.
Dolayısıyla mesela evet, dolayısıyla bizim pek çok şirketimiz yurt dışı benzerlerine göre daha yüksek çarpanda değer görürler. Çünkü Türkiye'de büyüme oranları daha yüksektir. Bu da dolayısıyla hani yabancı çarpanlarla çarparken, yabancı çarpanlarla karşılaştırırken dikkat etmemiz gereken, hani işte BİM 20 FK'da işlem görür, yurt dışındaki benzerleri 10, aslında BİM'in de 10'da olması lazım. Yanlış bir yaklaşım olabilir, onu demek istiyorum. Çünkü oradaki şirket daha yavaş büyüyor olabilir.
Anladım, bunları göz önünde bulundurmak lazım diyorsunuz. Yani bu karşılaştırma kısmında başka kullanılacak çarpan baktığınızda, mesela sektör özelinde var mı baktığınız? Mesela bankaları karşılaştırıyor musunuz kendi yurt dışındaki şeyleriyle? Özellikle Türkiye'de birçok banka yurt dışında da hani halka açık kısımları var. İşte satın alınmışlar vesaire. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?
Yani yurt dışı bankalar tamamen domestik bir iş olduğu için aslında pek yurt dışıyla karşılaştırılmaz. Bankalar kendi aralarında karşılaştırılır. Özellikle yani bankalar genel olarak ekonomiyi direkt yansıttığı için şey de değildir. Birbirlerinden çok da farklılık göstermezler. Dolayısıyla benzer büyüme oranlarında olan şirketler, bankalar pardon, benzer çarpanlarla işlem görebilirler. Orada da bankalarda en çok dikkat edilen öz sermaye getirisi, yani ROI, buna göre piyasa değeri defter değerinin olduğu ve FK tabii ki. Sanayi tarafında genelde hep dediğim gibi FK'ya bakılır, yani PE'ye bakılır, EV/EBITDA'ya bakılır. Sektörüne göre, yani perakende sektöründe bunların yanında EV sales dediğimiz firma değerinin ciroya bölündüğü oranında bakılabilir.
Anladım. Peki o zaman şu kısmı sorayım sana. Bir diğer işte yatırımcıların karşılaştığı problemlerden biri. Şimdi biz birkaç senedir Türkiye'de yurt dışına göre daha düşük çarpanlarda fiyatlanan şirketler görmeye alıştık. Sen Kanada'da da yaşamışsın. İşte Amerikan şirketlerini de eminim incelemişsindir. O kıtada biliyorsun çok daha yüksek çarpanlarla fiyatlanmış durumda şu an hisseler. %36 düştü, sonra tekrar biraz toparladı ve hani eski çarpanlarına kavuştu bazı şirketler. Hani oraya bakarken ne düşünmek lazım? Sizce bu çarpanlar normalleşti mi, yoksa bir işte Japonya'daki gibi bir olay mı bekliyor bizi? İşte mesela Peter Lynch'in hikayesi vardır, belki biliyorsunuzdur siz de. İşte Japon şirketlere bakıyor, o bir dönem artık Amerikan şirketlerinden sıkılıyor ve işte Volvo'yu keşfetme hikayesi var. Birden fazla ülkeye bakıyor. Bunlardan biri Japonya. Japonya'ya gittiğinde gördüğü FK'lar işte diğer çarpanlara karşı dumura uğruyor. Yani bu kadar yüksek olabilir mi diye. Onlar da diyorlar ki Japon halkı bir yaşlı, iki çok büyük sermaye sahibi, üç tasarruf oranları çok yüksek. O yüzden şirketlere yatırım yaptıklarında bu çarpanlara ulaşıyor. Daha sonra yine de Peter Lynch yatırım yapmıyor Japonya'ya. Düşmesini bekliyor ve gerçekten birkaç sene sonra işte bildiğimiz olaylar gerçekleşiyor. Hani Amerika'da böyle bir durum olur mu? Yoksa işte bu yeni uygulamaların getirdiği sermaye, ne bileyim işte Fed'in politikaları sonrası gelen yeni para mı bunlara neden oldu? Açıkçası ben bunu merak ediyorum. Bu konudaki görüşün ne Burak abi?
Ya orada birkaç sebep var. Şimdi ülkeye bağlı sebepler olabilir. Mesela hep yıllardır konuşulan Polonya'nın emeklilik sisteminin, BES sisteminin Çok yaygın ve çok güçlü olmasından kaynaklanan Polonya borsasının her zaman yüksek değerli işlem görmesi. Yani kendi fonları ciddi şekilde Polonya hissesi aldığı için. Şu anda ülkeye bağlı şeyler olabilir. Mesela Amerika'da açıkçası seçim var bu sene. Ve seçim senelerinde dünyadaki bütün halklar böyledir. Borsanın iyi olması halkı mutlu eder, ekonominin de iyi olduğu algısını yaratır. Dolayısıyla şu dönemde özellikle hem Fed'in hem başkanın ortaya piyasaya para pompalıyor olması, bunlarla sadece tahvil değil aynı zamanda hisse senedi piyasalarına girebileceğini söylemesi, aslında bu da piyasaları güçlü kılıyor. Biz mesela ne gördük? Bu Covid çıktıktan sonra %25-30 düştü piyasalar. Bunun yarısından çoğunu geri aldılar. Ortalıkta hala da salgın devam etmesine rağmen. Bunun yanında bir de şu konu var. Bütün dünyada faiz oranları çok düşük. Faiz oranları düşükken de paranızı koyacağınız pek bir yer kalmıyor. Altın almış başını 1700 dolarlara gelmiş. Petrol zaten bambaşka bir konu. Dolayısıyla borsa pek çok global fon için cazip bir yatırım halinde. Burada da dönem olarak daha güvenli liman Amerika mı yoksa gelişmekte olan piyasalar mı? Buna karar veriyor yabancı fonlar. Şu an gelişmekte olan piyasalar değil çünkü çok fazla oynaklık var. Dolayısıyla belki Amerikan borsasında daha fazla paralarını tutuyorlar ve oradaki çarpanlar yükseliyor. Ama işler normale döndüğünde dolarda mı kalmak isterim, TL'de mi kalmak isterim düşüncesiyle ya da gelişmekte olan piyasalarda mı olmak isterim düşüncesiyle fonlar tekrar bu tarafa geldiğinde biz gelişmekte olan piyasaların daha da değerlendiğini göreceğiz diye düşünüyorum ben açıkçası.
Anladım. Peki şey konusunu hep düşünüyorum ben. Şimdi ekonomi 3 şekilde büyüyor. İşte 3 şekilde döngüseli var. Bunlardan işte en uzun vadeli olanı verimlilik. Sonuçta insanlığın bir verimliliği var. Ve bu verimlilik giderek artıyor. Bunu zaten teknolojinin eksponansiyel olarak artmasından da görebiliriz. Borsada da bu FK'lara, bu çarpanlara dair bir sen en azından kendi 20 yıllık hayatında bu piyasadaki gördün mü? Hani verimlilikten dolayı da gerçekten gözle görülür bir FK artışı oluyor mu? Ya da işte insanların borsaya alışmasından.
Ha, yani şirket verimli açısından mı yoksa genel olarak borsadaki anlamda mı?
Yok yok, borsadaki fiyatlanmadan bahsediyorum. Hani 20 yıl önce tabii Türkiye o zamanlar daha az küreselleşmişti, bir sürü etken vardı. Fakat tüm global piyasalara baktığımızda böyle bir yorum yapabilir miyiz? İnsan kendini alıştırmalı mı 30 yıl sonra fiyatların artacağına ya da FK'nın artacağına?
Aslında yani uzun vadede baktığımızda çeşitli oynaklıklar gösterse de çok fazla trend değişmiyor gibi görüyoruz biz. Yani Türkiye'nin mesela uzun vadeli geçmişe dönük FK'sına bakarsak bundan 10 sene önce de baktığımda 10 FK ortalamayla işlem görüyorduk. Şimdi de baktığımda 10 FK ortalamayla işlem görüyoruz. Bu yurt dışında da çok fazla değişmiyor. Yani bir hani biraz evvel demiştim ya FK oranı nedir? Bir TL'lik kar için kaç para vermeyi göz alıyor. Bu dönem dönem değişiklik göstersek de aslında pahalı pahalıdır, ucuz da ucuzdur. Belli büyüme oranları içinde.
Şimdi ben konuşmanın başındaki şeye geçiyorum. Yani biraz muhabbet gibi oldu bu kısımlar ama. Şunu sormak istiyorum. Orada aklımda kaldı. Sektörleri ikiye ayırdın. Dedin ki hani bir şu yakın dönemde iyi iş yapacaklar. Bir de bu dönemler bittikten sonra işte tekrardan parlayacaklar. Burada insanların kafasındaki temel soru şu. Zaten bu uzun vadeli yatırımcılarında daha doğrusu değer odaklı yatırım yapanların da iki tane dilemması var ya işte birisi gerçekten çok uzun süreler beklemek zorunda kalabiliyorlar. Doğru şirket de alsanız, işte de ucuzdan da alsanız bazen o şirketin keşfedilmesi 10 yıl sürebiliyor. Yani birinci sıkıntısı bu. İkincisi de hani biz ne yapıyoruz? İşte şirketin değeri 100 lira, şu an 70 liradan satılıyor. Bunu alayım ama bir süre sonra bu gap belirsizleşmeye başlıyor. Gerçi her zaman belirsiz ama bir süre sonra olaylar olmaya başlıyor ve gap'i kestiremiyorsunuz. İki tane sıkıntı var. Buradaki sıkıntı aslında ikinci sıkıntı. Şimdi zaten bu dönemde parlayacak perakende, işte gıda, işte tarım hisseleri fiyatlandı mı yoksa hala gidecek yeri var mı? Bunu nasıl ölçeriz sorusu var.
Şu açıdan zor. Yani neyin ne zaman normalleşeceğini bilmediğimiz için zor. Ama 2020'nin normal bir sene olduğunu düşünüyorsak aslında bakacağımız şey şu. 2020'den beklentilerimize göre bu şirketler hangi çarpanlarda işlem görüyor? Geçmişte hangi çarpanlarda işlem görüyor? Mesela oradaki herhangi bir şirket geçmişte işler normalken 10 FK'da işlem görüyorduysa ve şimdi 2021 beklentileri 5 FK'da işlem görüyorsa aslında ucuzdur. Yani aslında orada hisse fiyatı değil, hissenin çarpanı önemli.
Anladım. Çarpanı önemli. Peki, şimdi tekrardan basic kısma dönecek olursak, şeyi merak ediyorum. Ben diyelim ki bırak iş yer olayım, işte 20 yaşıma geri döneyim ve finansı öğrenmek istiyorum. İşte sizin kariyerinizin başında finansa yöneldiğiniz kısım var ya. Gerçekten kendimi finansal özgürlüğe kavuşturabilecek kadar finans bilgisini nasıl öğrenebilirim? Bu işlere nasıl başlayabilirim? Burak İşler geri dönse nasıl başlardı?
Okul önce tabii ki. Yani bir altyapının sağlanması lazım. İlla finans okumaya gerek yok tabii. Yani ben işte şeyden de biliyoruz, CFA derslerinden de biliyoruz. Farklı departmanlarda, farklı sektörlerden mühendisler ya da matematikçiler ya da başkaları da şey yapabiliyor. Ben mesela sosyoloji lisansından gelmiştim. Fakat bir şekilde bir eğitimle almak gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bir. İkincisi de yakından takip etmek gerekiyor. Yani mesela işte o hazır literatürü takip etmek, basını takip etmek, dergileri görmek, her ne kadar bazen işte borsa dergileri ve ekonomi dergileri biraz geçmişten de bahsetseler, işte bu hisse yükseldi çünkü şundan da deseler, yani ileriye dönük şeyleri söylemeseler de aslında yakın takip en önemli şey. Tabii ama şöyle bir şey var, sektörün dışındayken çok fazla o takibi yapamayabilirsiniz. Çünkü biz şirketlerle konuşabiliyoruz ama küçük bir yatırımcının şirketteki yöneticiyle konuşabilmesi, işte sunumlarına katılabilmesi aslında imkansıza yakın. Dolayısıyla orada biraz şirket raporlarının okunması lazım. Belli analistlerin raporlarının okunması lazım. Yani sadece kendi fikrimizle olmaz, bir profesyonel yerden bilgi almak lazım. Burada aslında yatırım danışmanları faydalı. Yani çünkü küçük yatırımcı genel olarak bizlere de ulaşabilecek bir durumda değil. Analistlerle konuşulacak bir ortam, öyle bir şey yok. Aradaki kişi olan yatırımcı danışmanlarıyla da bu süreç sürdürülecek bir şeydir. Ama yani gençler için tabii ki okul birinci şey. CFA'nin aslında iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben, finans piyasasına girecek olanlar için. Bu araştırma bölümü olsun ya da kurumsal finansman, proje finansmanı gibi konularda çalışmak isteyenler için CFA'nin de iyi bir eğitim aracı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da hani sektöre girmek için bir çaba. Başta stajlarla olabilir, düşük pozisyondan da olsa başlamak olabilir. Bu iş yapıldıkça öğrenilen bir şey. Yani ben bile hala bak bunu da böyle düşünmemiştim dediğim çok şey olabiliyor. Dolayısıyla üzerinde çalışarak, zaman harcayarak, eğilerek, okuyarak, farklı fikirleri takip ederek bu konuda geliştirebilir insan kendini.
Çok doğru. Burak abi, geldiğin için, bizi kırmadığın için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
O zaman bu söylediklerin üstüne Peter Lynch'in sözüyle bitirelim.
Eğer bir hisse yatırımı yapmaya hazırlanıyorsanız, neden onu seçtiğinizi ilkokul 5. sınıf öğrencisinin anlayacağı basitlikte anlatabilmelisiniz. Ve öyle hızlı anlatabilmelisiniz ki çocuk sıkılmamalı.